İnsan Halleri.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, İnsan Halleri'ne hoş geldiniz. Bu hafta da karşınızdayız. Programımızı hazırlayan Kadriye Şenel, sesimizi sizlere ulaştıran Recep Özden ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Önümüzdeki yaklaşık yarım saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Aynı zamanda konuklarımız da bizlerle beraber. Programımıza soru ve görüşlerinizle ulaşabilirsiniz. +90 312 463 34 19 463-34-21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz ise insanhalleri@trt.net.tr. Bağlanmayı konuşacağız. Yakın çevreyle ilişkilerde bağlanma üzerine konuşacağız. İki değerli konuğumuz var stüdyomuzda. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünden yardımcı doçent doktor Zuhal Yeniçeri Kökdemir ve psikolog Arife Temer. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Hoş bulduk.
Evet, bağlanmayı konuşacağız bugün. Yetişkinlikte özellikle benim bağlanma sorunum var diyenler var. Hı hı. Eşinden, dostundan şikayetçi olanlar var. Bağlanamıyor, işte bana yeterince önem vermiyor diyenler var. Bunu konuşacağız bugün. Nerelerden geliyor? Bağlanma nedirle başlayacağız aslında. Nedir efendim bağlanma?
Tabii bizim gündelik dille kullandığımız bazı kavramlar bazen bilim alanlarında kullandığımız kavramlarda doğrudan ilintili olmuyor. Daha doğrusu aralarında ilişki oluyor ama o kavramları gündelik hayatta bazen tam anlamıyla kullanmamış evet. oluyoruz. Sizin az önce verdiğiniz örneklerde hani benim bağlanma sorunum var, ben tam bağlanamıyorum. Hani gerçekten bir bağlanma sorunu mudur yoksa işin bir kılıfı mıdır diyeyim artık. Hani o kısım biraz tartışılır elbette. Ama bizim özellikle hani psikolojik olarak da incelediğimiz, daha doğrusu psikoloji bilimi içerisinde önemli bir değişken olarak incelediğimiz bağlanma kavramı temel olarak bu çok basit anlamda tanımlayacak olursak aslında insanların temel ihtiyaçlarından bahsetmek gerekiyor. Biz insanların karnını doyurma, su, barınma gibi ihtiyaçlarının yanı sıra bazı psikolojik ihtiyaçları da var. Bu ihtiyaçlardan en önemlileri ait olma ve güven duyma, güven ihtiyacı olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu insanların bu ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için çevrelerindeki insanlarla kurdukları yoğun duygusal bağa biz bağlanma olarak tanımlıyoruz. Tabii hal böyle olunca iş daha ta başından başlıyor. Yani çocukluk, bebeklikten başlıyor. Dolayısıyla ilk bağlanma, ilk gördüğümüz kişi. Hı-hı. Yani aslında tabii bu genellikle anne diye tanımlanır ama biz ona bakım veren olarak tanımlıyoruz. Çünkü her zaman anne olmak Hı-hı. durumunda da değil. Hı-hı. Dolayısıyla dünyaya ilk gözlerimizi açtığımız andan itibaren, doğduğumuz andan itibaren gördüğümüz kişi, yani bize bakım veren kişiyle anneyle ya da bir başkasıyla kurduğumuz bu ilk bağ bizim ilk bağlanmamız olarak karşımıza çıkıyor.
Yani bağlanma böyle bir şey.
Evet, yani bağlanma dediğimiz şey sizin de söylediğiniz gibi ait olma gereksinimimizin toplumsal bağlar güdüsünü oluşturan kısmı. Yani aslında biz bağlanmayı tarif ettiğimizde bakıcısına sizin de söylediğiniz gibi kişinin ilk karşılaştığı, ilk fiziksel teması kurduğu kişi. Fiziksel temas bağlanmada çok önemli. Öyle değil mi? Bebekle birlikte bakıcının kurduğu ilişki biçimi burada aslında kurdukları ilişkiden ziyade etkileşim biçimi, aralarındaki o ilişkideki boyut, yani işte coşkusal duygulanma, fiziksel yakınlık, bu bizim hayatla nasıl bağ kuracağımıza neden oluyor. Bebeklerin aslında hayatta kalmasına neden olan da en önemli unsurlardan biri. Yani bağlanma sağlıklı bir şekilde kurulmuşsa bebekler daha sağlıklı hayata tutunabilirler evet. diyebilir miyiz hocam?
Tabii ki diyebiliriz. Çünkü yani bütün diğer canlıların türlerine de baktığımızda hani insan türü düşündüğümüzde aslında bebeklik bağımlılığı çok yüksek olan bir türüz biz. Yani çok küçük prematüre doğuyor aslında bebekler diğer canlı türlerini düşündüğümüzde. Yani mesela bizim insanların çocukların yürümesi için daha uzun zamana ihtiyaçları var. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir hale gelmeleri için diğer canlı türlerine göre daha uzun zamanlara ihtiyaçları var. İşte bu nedenle de o bağlanma ilişkisi aslında o ilk temas ve fiziksel temas bu çok önemli. Böyle boyutlarından bir tanesi. Bunun kurulması mutlaka o kadar önemli ki o yüzden hem çocuğun hayatta kalmasını sağlıyor hem de az önce söylediğimiz o en temeldeki psikolojik ihtiyaçlarının doyurulmasını sağlıyor. Çünkü diğer bütün ihtiyaçlar çok otomatik olarak doyurulmuş olsa bile mesela bebeğin karnı mütemadiyen doyurulmuş olsa bile o fiziksel temas kurulmadığında ileriki dönemlerinde yani bu kişinin o zaman bebek olan kişinin ileriki bütün gelişimsel evrelerinde orada kurulan bağın ya da kurulamamış olan ya da bir şekilde farklı bir şekilde kurulmuş olan bağın etkilerini yaşamı boyunca da görüyoruz. O nedenle de gerçekten çok önemli kavramlardan bir tanesi.
Bu bağlanmadaki etkileşimdeki tutarlılık çok önemli. O fiziksel temasın devamlılığı, tutarlılık ve o ilişkide kararlılık. Birazdan herhalde bunların tarifini de açarız, yapacağız. Çeşitlerini açacağız. Orada konuşuruz diye düşünüyorum.
Evet, aslında başlayalım dilerseniz. Kararlılık ve diğeri neydi? Kararlılık ve
tutarlılık.
Bakıyoruz artık aileler çalışıyor, anneler de çalışıyor. Herkes uzun bir dönem izin alamayabiliyor. Çocuğun yanında olamayabiliyor ve bakıcılar bakıyor. Ve zaman zaman bu bakıcıların da iş değiştirme gibi sorunları olabiliyor. Bu durumda bir çocuğa küçük yaştayken daha 0-1 yaş aralığında pek çok kişi bakmış oluyor. Şimdi bu çocuk için gerçekten zor bir durum mudur? Ya da bahsettiğimiz gibi kararlılık ve tutarlılık açısından bunu nasıl değerlendirebiliriz?
Aslı Burcu Hanım, bu söylediğiniz durum tabii bazen mecburi durumlarda olabiliyor. Yani tercih edilmeyen durumlarda olabiliyor. Bazen bakım verenle bebeğin kopmak durumunda olduğu hani bir sürü sebeple söz konusu olabilir. Tabii orada gerçekten önemli olan unsur tabii bebekler belirli bir mizaçla da doğuyorlar. O yüzden hep söyleriz hani bir bebek bir diğerine tamamen benzemezler. Mizaç özelliği önemlidir. İşte kimisi biraz daha çok ağlayabilir, kimisi hani hep aynı kadar uslu bebek diye konuşuruz. Hani bu son zamanlarda da büyük tartışmalardan biridir aslında. Bu bağlanmamızı ve mizacımızı tamamen doğuştan mı getiriyoruz? Yoksa bu tamamen bebeğe bakım veren kişinin onu nasıl yaptığıyla mı ilgili? Şimdi o tartışmalar genetik anlamda bir boyutta devam ediyor. Ancak o tartışmalar devam ederken bir taraftan da biz tabii ki çevresel koşulların ve diğer insanlarla etkileşimin çok çok önemli olduğunu biliyoruz. Hatta hani genetik bilim ve psikolojinin de son yıllarda yapılan çalışmaların da gösterdiği şey şu. Çekinik genlerimizi, çevre koşulları baskın genlerimizi de çekinik hale getirebiliyor. Evet. Dolayısıyla da hani ilk başta belki mizacımız doğuştan olsa bile bu koşullar çevre koşullarıyla da aslında belirli değişimlere uğramaya çok müsait hale geliyor. Oradaki tutarlılık ve kararlılık aslında yeni doğanın yani yeni doğmuş bebeğin ihtiyaçlarını zamanında ve yeteri kadar karşılamak. Dolayısıyla mesela bir bebek ağladığında mütemadiyen büyük ihtimalle ya karnı acıkmıştır ya altını değişmeye ihtiyacı vardır ya da işte bazı fiziksel koşullardan rahatsızdır. Bu iletişimi kurabileceği tek nokta da tabii ki ağlayarak iletişim kuracak. Henüz dil becerisi de gelişmediği için. İşte bakım veren kişinin bunu anlayıp belki de henüz ağlamadan diğer hareketlerinden, diğer ifadelerinden bunu anlayarak ya da ağladığında anlayarak yeteri kadar ve zamanında bu ihtiyacı karşılayabilmesinden bahsediyoruz. Tabii burada tutarlılık hem zaman ve miktar anlamında hem de tabii bu kişi genellikle sabit bir kişi olursa değil mi hocam? Yani kesinlikle. Biraz daha hani sizin sorduğunuz soru bağlamında tabii ki tercih ettiğimiz bir durum daha sağlıklı olması açısından. Ancak tabii ki hani bir bakıcı söz konusu olsa bile çalışan anneler için özellikle söylüyorum. Sonuçta anne de bakım veren konumunda. Yani başka bir kişi o bebeğe çocuğa bakıyor olsa bile muhakkak anne devrede. Çünkü çocuğunu gün içerisinde belirli saatlerde görüyor. Hatta genellikle anneler çok küçük değil belki hani 2-3 ayını zaten birlikte geçiriyorlar.
Evet.
Dolayısıyla orada bir belki de hani o birincil kişinin tutarlılığından bahsedebiliriz ama hani bu kişi genellikle hani çok değişmezse
o evet tercih o sağlanabiliyorsa
eğer o çok daha tercih ettiğimiz bir durum.
Özellikle annelerin kendilerinin bakmasını yani o belki 2 yaşına kadar olan dönemde annenin bakıyor olması, işlerinden izin almaları belki çok daha sağlıklı bir şey olacaktır ama mecburiyet de söz konusu olunca önemli olan çocuğun nasıl bakıcı geldiğinde. Ben kendi çocuğumdan hatırlıyorum. Yani onu aslında anneler anlayabilirler. Benimle birlikte uyumasını sağlıyordum mesela çocuğumun. Bakıcımız çok erken geliyordu. Biz onun ses kapıyı açmasıyla uyanıyorduk. Çocuğum bakıcı geldi diye ismini de söyleyemiyordu o zaman. Onun ismini kendi şeyiyle
kelimesiyle
seslendirip koşa koşa gidip bakıcısına sarılıyordu. Aslında anneler babalar tabii ki bu ilişkiyi, o sağlıklı sevgi içeren ilişkiyi bakıcı sağlıyorsa burada bir sorun yok diye düşünüyorum ben.
Evet evet ben de yani hani sizin dediğiniz gibi annelerin öyle bir imkanı varsa belki ilk 2 yaşa kadar kendileri bakmayı tabii ki tercih edebilirler. öyle de güzel olabilir. Ancak günümüz sosyal koşullarında hani bir annenin 2 yıl işinden belki de izin alıp hani maddi manevi her kesinlikle açıdan bunu sorun sağlaması mümkün değil. Dolayısıyla orada önemli olan ve vurgulamamız gereken nokta anne ve çocuğuyla birlikteyken geçirdiği zamanın da kaliteli olması. Yani evdeyken mesela bazen bakıcı ya da anneanne babaanne de bakıyor evet olabilir bebeğe sadece hani bir bakıcı hani başka bir dışarıdan bir bakıcı olmak durumunda değil. O zaman tabii şuna dikkat etmek gerekiyor belki de yani o kişi bakım veren o ikinci kişi devrede olmadığında annenin çocukla geçirdiği vakit o ilişki o bağlanma sağlanabiliyor mu? Çünkü bazı koşullarda şöyle örnekler de olabiliyor. Normalde çocuklar bebekler annelerine çok bağlanırlar yani çok doğal olarak bunu bekleriz. Ancak o asıl bakım veren kişi gün içerisinde devredeyse annesine gitmek yerine o kişiye gidiyorsa tabii ki burada da sağlıklı bir bağlanma kurulmuştur. Sorun yoktur.
Evet.
Ama orada annenin belki biraz da acaba diğer zamanlarda da çok kaliteli vakit geçiremiyor mu sorusuna da belki kendisine sorması gerekebilir. Çünkü çocuklar anneyi gün içerisinde belki 24 saat görmüyor olabilirler. Ama gördükleri süre içerisinde o bağlanmayı da anneyle tabii ki kurabiliyorlar. İşte orada o fiziksel temas annenin kucağında olması, o ilişkiyi kurabiliyor olması, ondan şefkat görmesi, kokusunu alabiliyor olması. Bu anlamda çok önemli.
Çok önemli. Şimdi yeni belki bir moda davranışı. Anneler çocuklarıyla temas etmek istemiyorlar. Yani bir kucağa alıştırmayalım gibi bir terimimiz var bizim.
Evet.
Kucağa alıştırmamak dediğimiz şey yürümeye başlayan çocuk zaten kucakta durmuyor. Yani bu süre çok kısa bir
yıl
süre.
Aslında evet. En fazla bir yıl.
Yani sonsuz yani ne kadar kucakta tutabiliyorsanız o ne kadar sarılabiliyorsanız. Çünkü bağlanmadaki işte güvenli bağlanma dediğimiz şey eğer çocuk bakıcısına annesine güvenli bağlanır o fiziksel teması hissederse dokunma çünkü çok iyileştirici bir şey psikolojide şimdi kaybedilen bir durum. Temas terapileri yapılıyor. İnsanlar birbirlerine dokunamıyorlar. Biz çünkü
fiziksel olarak dokunma evet yani işin vücudumuzun kimyasını değiştiriyor çünkü. Değil mi?
Tabii.
Yani çok iyileştirici bir etkisi var.
Bebekte bu çok önemli.
Sırılmak
çünkü
anne
emziriyor anne, göğsüne dokunuyor ve o fiziksel temas çocuk için çok iyileştirici, çok güven ihtiyacını karşılayan çok önemli bir unsur. O yüzden buna dikkat etmek gerekir.
Bence bunu vurgulamanız çok iyi oldu hocam. Çünkü gerçekten özellikle bu birazcık yeni nesil daha genç hani günümüzün annelerinde yeni doğum yapmış annelerdi ki en büyük kaygılardan bir tanesi hani çocuğumu sürekli kucağımda tutarsam işte bana çok alışırsa
evet.
işte sonra benim bir şeyleri yapmam zorlaşabilir. O tutma biçimi için bile artık malzemeler var değil mi? Kolunuza tutmak zorunda değilsiniz. Şu göğsünüze yatırabildiğiniz ana kucakları vesaire var. Ben kullanılmasını çok tavsiye ediyorum. Yani çünkü sizin söylediğiniz gibi anneyle fiziksel olarak annenin şu göğsünde bağrındaki o temas hem çok iyileştirici hem de çocuğu gerçekten bebeği çok güvende hissettiren bir duygu. O yüzden hani bir yatağında yatmasına çünkü dediğiniz gibi bir yıl en fazla.
Tutamıyorsunuz
sonrasında
çocuğu.
Sonrasında istese bile o çocuk annenin kucağında o kadar durmayacak zaten. Bu en azından özveri değil bence ama özveri ise de bu özveri de bulunmak
evet, evet.
gerekiyor.
Bir filmden bahsedeyim. Ben Kevin hakkında konuşmak diye geçenlerde izlediğim bir film bu. Çok etkileyici. Bağlanmayı çok güzel anlatan anneyle çocuk arasındaki o bağlanma ilişkisini, o bağlanma ilişkisinde sorun olduğunda yaşamın diğer alanlarında da, diğer yaşlarda da sorun oluyor. Mesela orada çok çarpıcı bir sahne var. Anne çocuğunu, çocuk ağlıyor, biraz da huysuz bir bebek. Çocuğu asla kucağına alıp göğsüne dokundurtmuyor. Yani havada ve kendinden belirli bir mesafe, uzaklıkta tutarak sevmeye, sakinleştirmeye çalışıyor. Ve çocuk hiçbir şekilde sakinleşmiyor. Çünkü kadın da kendisinin bağlanma sorunu var. Annenin, çocuğun da aynı şekilde yetiştirme tarzından kaynaklanan bir şekilde çocuk da etkileniyor. O yüzden kucağımıza alıp sonsuz sarılmak, dokunmak, o ten temasını hissetmesi bağlanmada çok önemli bir
unsur. Babalar da dahil olmak.
Evet, evet. Tabii. Onu da unutmamak lazım.
Onu da unutmamak lazım. Kesinlikle.
Tabii. Benim merak ettiğim bir husus var. Arkadaşlarımda gördüm daha doğrusu. Arkadaşlarım çocuklarını her ağladığı zaman çocukların yanında oluyorlar. Çocukları her ağladığı zaman. Ve daha sonra şöyle bir şey düşünmeye başladık biz. Bizim ülkemizde çocuklar daha çok ağlıyor. Bakıyoruz işte Avrupa'da çocuklar ağlamıyor filan. Çünkü her ihtiyaç duyduğu zaman annesi yanında. Çocuk ağlayarak bir şeyleri istemeyi öğreniyor diye biz kendi kendimize düşünmüştük. Bunu nasıl yorumlarsınız?
Şimdi orada aslında ilk başta söylediğimiz noktaya geliyoruz galiba, değil mi? Yani ihtiyaç olduğunda yeteri kadar ve zamanında. Yani çocuklar çok kolay öğrenirler. Yani çok masumdurlar falan ama biraz aslında yetişkinlerden daha acımasızdırlar. Çünkü prefrontal henüz devrede değildir. O yüzden çok kolay öğrenir. Ufacık bir bebek bile, yani 0-2 yaş aralığında, 2 yaşında, 1 yaşında bir çocuk bile ne yaparsa karşıdan ne alabileceğini çok güzel koşullanır. Çok güzel öğrenir bunu. Dolayısıyla da hani o şekilde anne sürekli işte kaygılı bir biçimde her ağlandığında gidiyorsa çocuk bir süre sonra zaten yalancı ağlamaları fark edersiniz. Gözünden yaş bile gelmez ama ağlar. Yani hani dolayısıyla o birazcık öğrenilmiş bir durum. Bizde de hani o sanırım kendi hani kültürel yapımız açısından kaygılı bir evet, tarzımız da var. Ben bazen şey diyorum, haddimi aşarak hani Türkiye'nin güvenlisi kaygılı bağlanma gibi sanki. Böyle hani fabrika çıkış ayarımız gibi. Çünkü bizde çok standarttır sürekli bebeğinin aç olduğunu düşünme, evet, sürekli üşüyecek olduğunu düşünme. Dolayısıyla da o ihtiyacı gereğinden fazla karşılamaya çalışmak da doğru değil.
Çocuğa zarar veren bir şey bu aynı zamanda. Her zaman yanında olup her türlü ihtiyacını karşılamak, onun yapabileceği, çocuğun yapabileceği, çocuğun sorumluluğunu öğreneceği bir ihtiyaç karşılama aslında çok daha önemli bir şey. Siz çocuğunuzun her ihtiyacında kendisi harekete geçmeden, anne olarak harekete geçip o ihtiyacı onun yerine karşılıyorsanız, birazdan yine konuşacağımız kaygılı bağlanma dediğimiz şey ortaya çıkabilir. Biz çocuklar okula başlarken, çocuklar için zor, yeni bir durum, bir okula başlıyor.
Çok da stresli bir
durum. Evet, stresli bir durum. Uyum gerektiren bir şey bu. Ama bakıyorsunuz mesela anne kapıda bekliyor. Çocuğuna diyor ki sen burada dur, ben, çocuk korkuyor, yeni bir yere alışması gerekiyor. Ben anne olarak diyorum ki ona, sen sakın korkma, ben buradayım, bir yere ayrılmayacağım. Bakın şimdi o kaygılı bağlanmayla ilgili bütün diğer anneler gidiyor ve o anne kalıyorsa orada, o zaman bir sorun var demek ve çocuğa da o mesajı veriyorsunuz. Ben bir sürü anne biliyorum, mesela öğretmen anne her teneffüste gelip çocuğunu kontrol ediyor. Çocuk da acaba anneme bir şey oldu mu diye gelmediği zaman teneffüste sınıfına kontrole gelmemişse çocuk hemen öğretmenler odasına gidip annesini kontrol ediyor. Bu bir süre sonra bağlanma dediğimiz şeyde konuşacağız bunu herhalde.
Evet, ikinci bölümde biraz daha gireriz.
Daha sorunlu bir bağlanma biçimini ortaya çıkarıyor.
Tabii burada bakım verenin bağlanma tarzı aslında birazcık bebeğe aktarılmış oluyor, değil mi? Evet. Yani kaygılı anneler birazcık kaygılı bebekler, evet, değil mi?
Şimdi biz doğuştan mı getiriyoruz bunu dediğimizde, hı-hı, sizin söylediğiniz gibi aslında gen araştırmaları var. Genlerle ilgili olabilir doğuştan. Bağlanmaya ihtiyacımız var bizim. Bu temel ihtiyaç ama sonradan da bağlanma şekillerini öğreniyoruz. Böyle bir fark var.
Evet, burada bir virgül koyalım. Kısa bir müzik arasının ardından yine karşınızda olacağız. Müzik
Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. Eni konu çaldı telefonlarım boşver. Bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkı hesapladım bugün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Dün geceyle tam 3 ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koynunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yı, Mecnun'u, Ferhat'ı, Aslı'yı, Kerem'i bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı bulabilirim.
Hayalleri devam ediyor. Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünden Yardımcı Doçent Doktor Zuhal Yeniçeri Kökdemir ve psikolog Arife Temer'le beraberiz. Evet, bağlanmayı konuşmayı devam ediyoruz. Bağlanma biçimleri üzerine biraz da konuşalım dilerseniz. Bağlanmanın biçimleri nelerdir?
Aslında bu konuyla ilgili de 3 biçim, 4 biçim evet, gibi çeşitli değişik yorumlar var ama temelde sanırım güvenli ve güvensiz, güvensiz de kaçınmalı ve kaygılı olarak ikiye ayırıyoruz. Aslında bizim az önce söylediğimiz bu bakım verinin bebeğin duygusal ihtiyaçlarını tutarlı ve duyarlı bir şekilde karşılaması bebeklerin yani yeni doğanların aslında duygusal, davranışsal ve kişisel gelişimin doğrudan etkili olduğunu biliyoruz. Ve bunlar çok orantılı, tutarlı, duyarlı biçimde karşılandığında güvenli bağlanma tarzı oluyor. Şimdi güvenli bağlanma da şöyle ki önemli. Mesela çocukların keşif davranışlarını da bir an önce yapabilmelerini sağlıyoruz. Yani şöyle, çocuk artık annesinin ihtiyaç duyduğunda ona o ihtiyacını gidereceğine kadar güveniyor ki diğer yani dünyaya da burası güvenli bir yer olarak çok bakmaya önemli. Başlıyor. Dolayısıyla da hani bu sefer de diğer nesnelere, objelere ve diğer insanlara karşı da keşif davranışı gösterebiliyor. Bu güvenli bağlanma, hatta parklara gittiğinizde görebilirsiniz mesela. Biri annesinin yanından hiç ayırmamaya çalışır. Diğeri arada bakar, annesi orada oturuyorsa diğer çocuklarla, akranlarıyla ilişki kurmaya başlar. Hayvanları, bitkileri inceler, oyun oynayabilir. Evet. Bu bizim güvenli tarz dediğimiz.
Evet, güvenli bağlanan bir çocuk bakıcısı odadan ayrıldığı zaman birdenbire bakıcının yok olduğunu gördüğünde hemen mesela buna kızıyor, öfke gösteriyor, üzülüyor. Ama arkasından söylediğiniz şekilde bakıyor ki gelen yok, giden yok, oynamaya başlıyor. Kendi kendine sizin söylediğiniz keşif davranışı.
Travmaya dönüştürmüyor
bunu. Evet, yani bir şey yapıyor ve sonra bakıcı geri döndüğünde tekrar bakıcısını görünce mutlu oluyor. Yani ilişkiye kaldığı yerden sağlıklı bir şekilde devam ediyor. Ama bizim kaygılı bağlanan çocuğumuzu örnek alalım böyle bir şeyde. O da başlangıçta güvenli bağlanan çocuk gibi, o da kendisi yalnız bırakıldığında buna tepki gösteriyor, üzülüyor, işte bağırıyor, çağırıyor ama bakıcı geri döndüğünde ve başka bir şey yapmıyor. Yani bu keşif davranışı onda yok. Çünkü o duyguyla ilgili, o olumsuz duyguyla ilgili. Bakıcı geri geldiğinde de asla sakinleşmiyor. Yani bakıcı geldiğinde de mutlu olmuyor. Böyle arada ciddi bir fark var.
Yani ağlamalısına ve tepkisine devam ediyor. Bakım veren kişinin onu alması, onunla kucaklaşması ya direnç da işte konuşması onu sakinleştirmiyor. Çok uzun süre direnç gösteriyor. Evet. Bu kaygılı bağlanma.
Aslında güvenli bağlanma bizim gitme fikrine sağlıklı bakışımızı açıklayan bir şey. Yani güvenli bağlanma dediğimiz şey, karşımızdaki kişi gidebilir. Ben ona sağlıklı bakıyorum. Her an her şey olabilir. Yani bu aslında gitme fikrine ilişkin bir tepki. Biz nasıl tepki göstereceğimizi öğreniyoruz bağlanmayla.
Kaygılı da bununla çok baş edemiyoruz. O yüzden o tepkimiz sürekli devam ediyor. Evet. Bizim kaçınma dediğimiz davranışta ise, yani o stilde ise, aynı örnekten ben devam edeyim. Orada da mesela bebek yine diğer bebeklerdeki aynı tarzda bakım veren çıktığında, tabii ki onu görmediğinde bir tepkisi oluyor. Bir davranışsal olarak mesela ağlıyor vesaire, ama bir süre sonra kişi geldiğinde, bakım veren geri geldiğinde onunla da ilgilenmiyor. Kaçınmalı yani. Aslında sakinlemiyor da tam olarak. Çünkü güvende hissetmiyor kesinlikle kendini. Ama kaygılı gibi hani bu tepkisini devam ettirmiyor, ama daha çok hani bağlansam, gitsem gitmesem aralığında.
Bir kararsızlık.
Kararsızlık kalıyor. Çünkü bu bebekler şunun şu konuda çok kararsız oluyorlar. Çünkü bakım veren bu konuda çok kararsız bakım vermiş oluyor. Yani bazen çok fazla, bazen çok az,
İşte tutarsızlık.
Ve zamansız, tutarsız bir biçimde o ihtiyaçlar karşılandıysa bu bebeğe de geçiyor. Dolayısıyla bu da kaçınmalı bir bağlanma tarzına yol açıyor.
Şimdi ben bunları duydukça yetişkinlikteki ilişkileri düşünmeye başladım.
Ama tahmin edebiliyorsunuz ki,
değil mi? Evet, ilk kötü aklımda belirdi ama uzman görüşüne başvurmak lazım yine de. Bu arkadaşlıkta, evlilikte ve aile yaşamında da bizi muhakkak etkiliyor.
Evet.
Peki nasıl etkiliyor?
Yani bizim bu dönemde kazandığımız, bu öğrenme yoluyla kazandığımız bu bağlanma tarzımız, biçimimiz aslında bu şema. Evet, bilgisayar bir şema aynı anda. Dolayısıyla biz orada kurduğumuz o bağlanma türünü daha sonrasında işte arkadaş ilişkilerimizde, iş ilişkilerimizde, aile ilişkilerimizde, romantik ilişkilerimizde sürdürüyoruz. Dolayısıyla hani artık o bebek gibi ağlamıyoruz. Ama bu davranışı bazen onu da yapabiliriz. Ama bu davranış biçimi daha sonrasında da gerçekten sürdürmeye devam ediyoruz. O yüzden hani orada kurulan ilk bağlanmanın önemini uzmanlar çok çok vurgularlar. Yani biz de o yüzden vurguluyoruz. Hani biraz dışarıdan baktığınızda az çok bunu keşfedebiliyorsunuz, ama bu birazcık da sıkıntılı da bir durum. Mesela bizim psikoloji bölümlerinde öğrencilerin edindikleri bazı hastalıklar vardı. Yani hastalık derken hani tam anlamıyla hastalıktan bahsetmiyorum. Mesela patoloji anlatırsınız. Her hafta ne patolojisi anlatıyorsanız çocuklar onun belirtilerini göstermeye başlar. Ne zaman bağlanma konuşsak herkes işte ben güvenli miyim? Annem kaygılı mı? Babam kaçınmalı mı? Hani herkes böyle bir, bu bir tabii hastalık değil, teşhis değil, ama bu bir tarz. Dolayısıyla bu tarzı biz yaşamımız boyunca her insan kurduğumuz ilişkide de o tarzı aktarıyoruz. Ama şu çok önemli, karşımızdaki ilişkide bulunduğumuz kişinin tarzı da burada önemli hale evet. geliyor. Yani biz çok güvenli bağlanma olabilir. Hı-hı. Karşıdaki çok kaygılı. Ya da ben kaygılı olabilirim. Karşıdaki kaçınmalı olabilir. Buradaki eşleşmeler tabii nelere yol açar.
Ufak bir
örnek
versek mi Hı-hı. acaba? Mesela bir romantik ilişkide kaygılı, kaçınmalı bağlanma nasıl oluyor?
Hı-hı. Mesela romantik bir ilişkide diyelim ki bu bir sevgili ya da eş ilişkisi. Bir iş seyahatine gitti Hı-hı. taraflardan bir tanesi. Gitme fikrine önceden alışkın oldu Hı-hı. ve sağlıklı tepkiyi öğrendiği için kişi. Giden taraf kadın ya da erkek kim olursa olsun. Hı-hı. Hani döneceğine dair sağlıklı bir fikri var. Ya da hani döndüğünde de bunu çok sağlam için. Yani ilişkide olduğu kişi dışarı gitmiş olsa bile onu sanki hayatından çıkmış gibi hissetmiyor. Hı. Dolayısıyla Hı-hı. kendi yaşamı rutin hayatına sağlıklı bir şekilde Hı. devam edebiliyor. Ama kaygılı bağlanmada hani gözden ırak, gönülden ırak paniği var. Yani hani dolayısıyla işte beni bugün hiç aramadın, bana şunu yapmadın. Hani ve bu şey gibi ama böyle flörtleşme anlamında bugün hiç aramadın değil. Sürekli bir temas. O yüzden hatta yan yana otururken de sanki kaçı verecekmiş yanındaki gibi sürekli bir fiziksel temas da var orada. Hani evet. Öyle görebiliriz. Kaçınmalı da genelde hani o... şeylerle de doğru tam olarak örtüşmez. İşte ben bağlanamıyorum o yüzden ilişkimizi çok ilerletmek istemiyorum şeyleri vardır. Yani bazen kaçınmalı bağlanmalı mı acaba?
Evet.
Değil tam olarak yani onu bilemeyiz. Belki kişi bunu o şekilde ifade etmeyi tercih etmiştir.
Belki bahanedir.
Kaçınmalılarda ise çok uzun süreli sağlıklı ilişkiler çok görmüyoruz zaten. Çünkü her an terk edilebilirim
evet.
fikri olduğu için kişide. O yüzden genellikle zaten o benim hayatımdan gitmeden ben onun hayatından gideyim. Ya da zaten onu çok içeriye almayayım. Çünkü hani en son o gidecek hani gidebilir. Dolayısıyla hani canımda yanmasın gibi kendini böyle bir koruma güdüsüyle
evet,
devam ediyor.
Evet önceden kaygılı bir şekilde yaklaşıyor kaygılı kişiler. Terk edilmekten korkuyorlar.
Çok korkuyorlar.
Bu kişiler mesela ilişkiye girmekten de korkuyorlar bu yüzden. Hı hı. Terk edilebilirim, hı hı. bağlanmayayım deyip bağlanmaktan çekiniyor. Ama biz biliyoruz ki güvenli kişiler çok daha kolay bağlanabiliyorlar ve korkmuyorlar ilişki hı hı. yaşamaktan. Ben size devamında şöyle bir soru sorsam. Yani bu çocukken öğrendiğimiz, çocuklukta öğrendiğimiz bağlanma biçimini, diyelim ki ben güvenli bağlandım ya da saplantılı bağlandım. Hayatımın sonuna kadar aynı şekilde sürdürüyor muyum yoksa bu bağlanma biçimleri çeşitli şekillerde değişikliğe uğrayabilir mi?
Yani bu bir kader mi yoksa acaba değiştirebiliyor muyuz?
Böyle ol bir daha.
Gayet tabii neyse ki güzel haber bunu değiştirebiliyoruz. Kaderimiz değil ama şunu şöyle bir şekilde anlatmak isterim. Sonuçta beynimizde nöronlarımız var. Bu nöronlar sürekli birbirleriyle bağlantı kuruyor. Bu bağlantılar ne kadar çok kurulursa beynimizin o kadar çok bölgesini çok fazla işlevsel olarak kullanabiliyoruz anlamına geliyor. Bağlanma da işte bu bağlanmada bir otoban yaptığımızı düşünelim. Küçük yaştan itibaren koca bir otobana dönmüş artık. Mesela kaygılı otoban. Biz sürekli her ilişkimizde alışkınız o tarza. Bir şema çünkü bu. Ama karşımızdaki kişinin de bağlanma tarzıyla ilgili olarak ve çevre koşullarıyla ilgili olarak ben bazen başkasıyla güvenli bir ilişkide kurabilme şansına sahip oluyorum. Ama şöyle bir sıkıntı var onda da bir ufak patika açmış oluyorum. Dolayısıyla diğer yol çok otoban olduğu için her kriz durumunda ufacık bir tehlike durumunda her an bağlanma tarzım yine o otobana dönme ihtimali var. Bu kaderimiz değil ama bunu üzerine düşünüp kendimizin çok farkında olması gerekiyor. Tabii çevremizdeki insanlar ne kadar güvenli bağlanma tarzındaysa hani bizim güvensizler onu o kadar o platforma çekme şansımız var. Hatta şunu da görüyoruz yetişkinlikte. Mesela kişi kaygılı bağlanma çocukluktan beri öyle öğrenmiş. Şeması bu şekilde, tarzı bu şekilde. Bazılarıyla kurduğu ilişki hala öyleyken hayatındaki birkaç kişiyle bağlanmasının çok güvenli olduğunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla bu gerçekten hani o eşleşmelerde karşıdaki kişilerin de bağlanma tarzı ve oradaki o akış kişiler arası ilişkide kişiler arası nörobiyoloji de işin içine giriyor tabii ki. Oradaki o etkileşim de önemli hale geliyor ama birazcık kendimize dönüp bakmamız lazım. Yani ben ilişkilerimde nasılım? Hani çok tedirgin oluyor muyum? Terk edilmekten korkuyor muyum? Bu benim için ne anlama geliyor? Ancak bu farkındalıkla belki değil mi? İlk adım olarak ancak bir değişiklik olacaksa öncelikle o değişim için ilk adım farkında olmak gerekiyor.
Bu kişilik özelliği midir?
Tabii.
Yoksa ben buna bir katkı sunuyor muyum? Aslında insanlar bunun üzerinde çalıştıklarında bu şekli, yani bağlanma şekillerini, sorunlu bağlanma şekillerini belki değiştirebilirler. Bunun için de aslında bazen yardım almaları gerekir Tabii. diye düşünüyorum. Biz özellikle boşanma sonrasında, şimdi bağlanma dedik temel ihtiyaç ama insanlar bağlanma gerçekleştirdiklerinde uzun yıllar biriyle birlikte yaşadığında boşanmaya doğru gittiklerinde kendilerini tamamen yalıtılmış, yalnız, terk edilmiş hissettiklerinde eğer bağlanma biçimleri de bunu destekliyorsa çok büyük sorunlar yaşıyorlar. O yüzden her zaman aslında karşı tarafın gidebileceğine, insanların gidebileceğine dair bir takım öngörüleri olursa, bu konuda kendilerini hazırlarlarsa herhalde gidenler karşısında çok büyük sorun yaşamazlar.
Evet, yani hani anne babaları da belki şunu söylemek lazım, yani bebek çocuk yetiştirenlere ya da yetiştirmeye hazırlananlara her şey eğer istediğimiz gibi olursa, o ki umarım ki öyle olur. Hayatımızın sonu da umarım sıralı olur, değil mi? Yani eğer öyle evet. olursa da bizler çocuklarımızdan önce bu dünyadan ayrılacağız. Dolayısıyla da bizler olmadığımızda da o çocukların hayatta kalacağını varsayarak, ki bunu zaten en çok istediğimiz ve umut ettiğimiz şey, onu oraya nasıl aktaracağımız konusunda belki bir yardım, kendimiz öyle bağlanma tarzına sahipsek, bu anlamda belki sizin dediğiniz gibi yardım alma. Çünkü bazen güvenli bağlanması olan kişilerin de hayatına çok kaygılı insanlar girdiğinde onlar da evet. o şekilde hareket etmeye evet. başlayabiliyorlar. Kaderimiz değil ama hani bu konuda biraz
değiştirebiliriz.
Değiştirebiliriz yardım birazcık olarak. Yardım evet. olarak ya da belki öğrenmemiz gerekiyor bunu da sıfırdan.
Evet, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ederim.
En azından
ederim.
Güzel haberlerle, iyi haberle bitirmiş olduk programımızı. Değerli dinleyicilerimiz, psikolog Arife Tamer ve Başkent Üniversitesi Psikoloji Bölümünden yardımcı doçent doktor Zuhal Yeniçeri Kökdemir'le beraberdik. Bugün bağlanma üzerine konuştuk. Programımızın sonuna geldik. Haftaya tekrar bir başka konuyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın.
İnsan halleri.